Ayrım 8. Sarayın Bozkurtları, Sabahattin Önkibar, sayfa 116. Esrarengiz Buluşmalar. Bahçeli daha odasından çıkarak parti dışında 3 ayrı özel buluşmaya gitti. Bu buluşmalardan biri yıllar sonra ortaya çıktı. DSP'nin o dönem ikinci adamı olan Hüsamettin Özkan'la Gölbaşı'nda bulunan Patalya Otel'de bir araya geldi. Diğer iki görüşmeyi kiminle yaptığı ise 18 yıldır hala sır. Hüsamettin Özkan hem TSK hem de TÜSİAD ile Ecevit'in arasındaki köprüydü. Dolayısıyla Bahçeli'nin onunla buluşması önemliydi. İşte o sır görüşmelerden sonra Bahçeli şu açıklamayı yaptı. Rahşan Hanım özür dilemezse DSP ile asla koalisyon kurmayız. Bu açıklama aslında özür dilensin biz varız demekti. Belli ki o sır buluşmalarda Bahçeli ikna edilmişti. Demirel devrede. MHP Genel Başkanı'nın bu kapı aralaması sonrasında Ecevit hem medya hem de TSK tarafından ablukaya alındı. Sadece onlar değil, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel devreye girdi. 28 Şubat'ta darbeyi engelleyen Demirel, yeni bir buhran olmasını istedi ve bunun için çıkar yolun Fazilet ile DYP'nin içinde olmayacağı bir koalisyon için çaba gösterdi. MHP camiası ise Rahşan Ecevit'e olan kızgınlığını sürdürüyordu. Pek çok milletvekili bu hakaretten sonra DSP ile koalisyon ortağı olmak kendimizi inkar ve şerefimize leke olur diyordu. Bazıları da FP ile DYP'nin hükümet kurarak Bahçeli'nin başbakan olmasını seslendiriyordu. Teşkilat Başkanı Şefkat Çetin kanal kanal gezip Rahşan af dilemezse asla ve kat'a biz yokuz açıklamalarını yaptı. Ecevit ikna edildi derken bir gelişme oldu. Kuşatılıp baskı altına alınan Ecevit şöyle bir açıklama yaptı. Geçmişin ülkücüleri ve MHP ile bugünkü MHP farklı olabilir. Bugünkü MHP değişmiş olabilir. Eğer öyle ise birlikte olunabilir. Bu sözler merkez medya ve güdümündeki kamuoyu tarafından özür şeklinde sunuldu. Lakin MHP açıktan özür talep etmeye devam etti. Etti ama Rahşan Ecevit de Bülent Ecevit de daha fazlasını yapmadı. Öyleyken Devlet Bahçeli, partili arkadaşlarının tepkisine rağmen Ecevit'in bu sözlerini özür sayıp DSP ile koalisyonu yeşil ışık yaktı. İşte bu tavır Bahçeli'nin ilk kırılmasıydı. Özür bile dilenmedi. MHP ve ülkücüler Rahşan Ecevit tarafından ağır şekilde aşağılanırken Bahçeli bir özür bile diletememiş ve o şekilde DSP ile koalisyona evet demişti. Oysa o süreçte MHP kilit partiydi, yani eli güçlüydü. En önemlisi başbakanlık makamı MHP tarihinde ilk defa kapıyı tıklatmıştı. Bahçeli istese FP ve DYP ile koalisyona evet deyip başbakan olabilirdi. Bırakın o iki partiyle başbakan olmayı, Bahçeli akıllı bir müzakereci olsa DSP ve ANAP'la kurduğu koalisyon hükümetinden bile dönüşümlü başbakanlığı alabilirdi. Bunu yapamadığı gibi daha ilk günden, yani seçimin hemen sonrasında birden Fazilet ile DYP dinlensin diyerek pazarlık ve müzakere şansını çöpe attı ki Bahçeli bu tutumunu daha sonraki yıllarda hep sürdürdü. Başbakanlığı kabul etmedi. İlginçlik Bahçeli'nin hem o dönem hem sonrasında partili arkadaşlarıyla bu gibi konuları asla ve kat'a müzakere etmemesidir. Düşünün, fikrinize, partinize ve size Türkiye'ye başbakan olmak gibi bir imkan çıkıyor. Ama siz bunun üzerine hiç durmayıp ve arkadaşlarınızla asla müzakere etmeyip o koltuğu elinizin tersiyle itiyorsunuz. Bahçeli'nin böylesine büyük imkanı görmezden gelmesi daha o günden hakkında kuşkulara neden olmuştu. Ecevit gibi ilerleyen yaşı sebebiyle merdiven çıkamayan ve bankaların talep ettiği teminat mektubunun ne anlama geldiğini bile algılayamayıp normal mektup zanneden birinin üstlenebildiği başbakanlığa Bahçeli'nin kayıtsız kalması hep sorgulandı. Bahçeli canlı yayında kendine güvensizlik bağlamında akla gelen çeşitli örneklerden biri onun Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde aday olacak mısınız sorusuna verdiği "biz haddimizi biliriz" açıklamasıydı. Bu ne demekti? MHP gibi bir partinin önderi kendini o makama layık görmüyor muydu? Kendi birikiminden kuşkusu mu vardı? 1999 seçimlerinin hemen arifesinde TGRT'de bütün liderleri tek tek canlı yayına çıkarmış ve bir saat süre verip konuşturmuştum. Bu programdan 3 gün önce de Bahçeli'ye şunu söylemiştim. Devlet Bey, bütün liderlere 1 saatlik süre verirken size yeni ve söyleyecek çok sözünüzün olabileceği düşüncesiyle 2 saat vereceğim. Bu sayede millete partinizi ve kendinizi iyi anlatırsınız. 20 dakika kâfi. Bahçeli bu teklifimi panikle karşıladı. Hayır hayır Sayın Önkibar, 2 saat çok uzun süre. Diğer liderler fazla süre istiyor, siz az olsun diyorsunuz. Sabahattin Bey, bana 20 dakika yeter. Devlet Bey, şaka yapıyorsunuz galiba. Yok yok, şaka değil, bana 20 dakika kâfi. Stüdyoda tek başına olacaksınız ve ekranlarda milyonlarca kişiye ulaşacaksınız. Genel seçim öncesi bu fırsat tepilir mi Devlet Bey? Ben prensip olarak az konuşma taraftarıyım. Sayın Bahçeli, siz siyaset önderisiniz ve bu programla bütün Türkiye'ye MHP ile ülkücüleri anlatacaksınız. Bu sizin için büyük fırsat. Hazırlanmış notlar. Sabahattin Bey, siz beni dinleyin, 20 dakika yeter. 20 dakika hiç olmaz. Zira hem kamuoyu hem de ülkücüler Devlet Bahçeli'ye az süre verdi diye beni ve kanalı hedefe oturtur.
Bir şey olmaz, bir şey olmaz.
Tamam, o zaman 1 saat yaparız.
Olmaz. Hadi en son 25 dakika olsun.
Peki 45 dakika diyelim.
Hayır.
Siz bilirsiniz dedim ve programın 25. dakikasında seyircilere dönüp Sayın Devlet Bahçeli'ye diğer liderlere verdiğim sürenin fazlasını teklif ettiğimi, ancak kendisinin ısrarla 25 dakikada bitirmek istediğini, hedef olmama adına duyurdum. Programda şunu gördüm. 25 dakika boyunca sorduğum bırak teknik soruları, siyasi sorulara bile önceden hazırlanmış notlarla karşılık verdi. MHP'nin başına geçmek istedi. Bahçeli aslında akademisyendi. Ancak 16 yıllık akademisyenlik hayatında yardımcı doçentliğe erişemedi. Siyaset onun için hep ön plandaydı. 12 Eylül'de hapse girmedi ama ülkücü hareket içinde hep var oldu. Bir ara o dönem MHP'nin yerine kurulan MÇP'nin başına geçmek istedi. Ancak Türkeş cezaevinden Muharrem Şemsek'i devreye sokarak bunu engelledi. Bu süreçte Bahçeli Tan Doğan'daki evinin önünde Türkeş'e bağlı ülkücülerin saldırısına uğradı. Türkeş'in hapisten çıkışı sonrasında 1991 genel seçimlerinde Bahçeli aday yapılmasına yapıldı da seçilecek yerden değildi. MHP 1995 seçimlerinde barajı aşamadı ki bunun faturası Türkçe ezan okunmalı diyen eski DGM savcısı MHP milletvekili adayı Nusret Demiral'a kesildi. Türkeş ölünce kurultay. 1997'de ise Alparslan Türkeş apansız vefat etti. Türkeş'in vefatı iddia edildiği gibi zehirleme şu bu değildi. Eceliyle ölmüştü. Ertesinde oğlu Turul Türkeş kısa süre önce girdiği MHP'de Vefa adına genel başkan vekili yapıldı ve kurultaya gidildi. Kurultayda şu isimler aday oldu: Devlet Bahçeli, Rami Zongun, Profesör Enis Öksüz, Muharrem Şemsek, İbrahim Çiftçi. MHP'nin ağır topları Turul Türkeş'i desteklerken Bahçeli'nin yanında bilinen isim olarak Şevkat Çetin, Koray Aydın ve Şevket Bülent Yahnici vardı. İstanbul grubu yani Mustafa Verkaya ve Mehmet Gül gibi isimler Profesör Enis Öksüz'ü destekliyordu. 12 Eylül öncesinin mücadeleci ve sonrasında cezaevlerinde kalan Efendi Barutçu gibi isimler ise Rami Zongun'da karar kılmıştı. Muharrem Şemsek ise en az desteklenen isimdi. Devlet Bey ile yemek. O süreçte adayları ekranda ağırladık, beraber yemekler yedik. Mesela TBMM'nin karşısında bugün adı Rixos olan Büyük Ankara Oteli'nde Bahçeli ile Şevket Çetin ve Şevket Bülent Yahnici gibi kurmayları ile yemek yerken Devlet Bahçeli ile latifeli sohbetlerimiz oldu. Devlet Hocam, sizin ellerinizi her gün 20 kere sabunlu suyla yıkadığınız doğru mu?
Efendim, ben temizliği severim.
Diyorlar ki Devlet Bey kendi evinden başka hiçbir yerde tuvalete girmez.
Giderim elbette ama temiz bir yer olsun isterim.
Geçen bir arkadaş anlattı. İstanbul'a karadan gittik, bir kere bile ihtiyaç molası vermedi dedi.
Demek ki işimiz acildi.
Neden evlenmedi?
Keza kendi yapmadığınız yemeği pek yemezmişsiniz. Ben evde yemek yapmaya ve yemeye alıştım. Belki ondan diyorlar.
Bir de uçağa binmekten çok korkuyormuşsunuz.
Uçakla seyahati çok tercih etmem ama gerekirse binerim.
Devlet Hoca, niye evlenmediniz?
Nasip değilmiş.
Bundan sonra düşünmez misiniz?
İlla evleneyim diye evlenmek olmaz. Nasip.
Zengin çocuğuymuşsunuz.
Babam fakir değildi.
Hobileriniz var mıdır?
Pek yoktur. Bende biraz araba merakı var.
1970'li yıllarda kimsede araba yokken sizde varmış.
Evet vardı. Ailemin imkanları iyiydi.
Ramiz'in zarfı ve mazrufu. Bir diğer aday Ramiz Ongun'la da Ankara Sheraton Otel'de yemek yedik. Aslında Ramiz Ongun'u hiç tanımazdım. Onu Mamak benzeri cehennemi andıran cezaevlerinde hapis yatan ülkücüler severdi ve onu benimle onlar tanıştırmıştı. Mustafa Seyhan, Erdem Karakoç, Efendi Barutçu ve Ahmet Hamdi Ayan gibi isimler en uygunu Ramiz ağabey diyorlardı. Davet sahibi olduğum yemek boyunca sürekli sorular sorarak Ramiz Bey'i amiyane tabirle tarttım. Zarf yani kalıp sağlamdı, lakin mazruf yani birikim koftu. Şımarık Tuğrul. Tuğrul Türkeş ise kibirliydi, herkese tepeden bakıyordu. Öyle ki aday olan bazı isimlerin uzlaşabiliriz mesajını bile küçümseyip "Akim ki onunla uzlaşacağım" dedi. Oğul Türkeş'in iki güvencesi babasına karşı duyulan vefa ile geçici genel başkan olmasıydı. Aslında Tuğrul Türkeş ülkücü cenahta pek sevilmezdi. Türkeş Bey'in oğlu olmasına rağmen ülkücü fikirlerle eğlendiği bilinirdi. Kolejden arkadaşı olan ve Cem Uzan döneminde Star grubunda beraber çalıştığımız gazeteci Semih İdiz, Tuğrul Türkeş için bana şunları söylemişti. Tuğrul okulda ülkücü falan değildi. Tersine onlar için babamın komandoları diye dalga geçerdi. Tuğrul'un yaptığı. Keza aynı Tuğrul Türkeş babasının döneminde hem yürütemediği evliliği hem de ticaret yaşamı bağlamında hep sorgulandı. 1990'ların ortalarına doğru babası adına hareket etmeye başlayan Tuğrul Türkeş'i bir gün aradım. Tuğrul Bey, Türkeş Bey'i yarın akşam TGRT'de yayınlanacak olan alternatif programıma davet etmek istiyorum.
Mümkün değil. Babam yarın akşam çok önemli bir yemekte olacak.
Yemek kaçta?
Akşam 20'de.
Benim programım gece 23'te pekala katılabilir.
Hayır, ben katılmasını uygun bulmuyorum.
Telefonu kapattıktan sonra araştırdım. Yemek bir iş adamıyla yenecekti. Oysa ben Alparslan Türkeş'i o gün PKK bağlamında yaşanan çok büyük bir skandal için programa çıkarmak istiyordum. MHP'ye bakan muhabirime talimat verip Türkeş Bey şimdi nerede araştırın dedim. Babadan oğula refüze. Genel merkezdeydi. Gittim ve Türkeş Bey'in kapısını çaldım. Yanında bulunan oğlu Tuğrul araya girip
"Sana olmaz dedim ya, demez mi?"
Türkeş Bey oğlunun sözünü kesti ve şunu söyledi.
Olacak. Madem Sabahattin Bey buraya kadar geldi ve bizden bir şey istedi, olacak. Yarınki yemekten erken kalkar ve programa gideriz. Tamam Sabahattin Bey, oğlum yarın senin programındayız.
Türkeş Bey'in ifadesi sonrasında Tuğrul'a attığım bakış bana yetti. Tuğrul Türkeş bağlamında bir başka anekdot, genel başkanlık adaylığı sürecinde onu yine TGRT'de yayınlanan programıma davet etmemdi. Oğul Türkeş önce keyifle kabul etti. Derken programa bir gün kala beni arayıp gelemeyeceğini söyledi. Lyons üyesi. Önce işi çıkmıştır diye önemsemedim. Ama gördüm ki Tuğrul program gecesi aynı saatte başka bir kanalda Güneri Civaoğlu'nun canlı yayın konuğu. Bu tavrı canımı sıktı. Ben de ertesi gün köşe yazımda Tuğrul Türkeş'in Lyons üyesi olduğu şeklindeki gazete haberlerini yorum yapmaksızın tekrar yazdım. Çok okunduğum ülkücü camiada büyük yankı uyandıran o yazımın iki gün sonrasında gece yarısı evimin önündeki boş araban kurşunlandı. MİT ve emniyet günlerce araştırdı ama faili bulamadı. Dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'dı ve arabamın kurşunlanmasının birkaç gün sonrasında başbakanlık konutunda gazete temsilcilerine verdiği yemek esnasında yanında Oğuzhan Asiltürk varken sordu.
Sabahattin Bey, arabanı kurşunlayan belli oldu mu?
Erbakan kesin onlar yapmıştır.
Efendim, hem MİT hem emniyet araştırıyor lakin bulamadılar.
Oğuzhan Asiltürk, senin tahminin ne diye sordu. Ben de MHP kurultayı için yazı yazıp programlar yaptığımı ve bazı adayları karşıma aldığımı söyleyince Başbakan Erbakan anında hükmünü verdi.
Hiç araştırmaya devam etme.
Kesin onlar yapmıştır.
Ben o söze rağmen araştırmayı sürdürdüm. O dönem Tuğrul'a çakallık yapan bir soytarı biz yaptık gibi bir şey söyledi. Ama devamında ettiği sözlerin tamamı yalandı.
Tuğrul'un yemini. Mesela size Almanya'dan getirilip hediye edilen arabayı biliyoruz falan dedi ki böyle bir şey asla söz konusu değildi. Daha sonra büromda ziyaretime geldiğinde sıkıştırdığım Tuğrul Türkeş ise ölmüş annemin üzerine yemin ederim ki benim ve arkadaşlarımın bu olaydan asla haberi ve dahni yok deyince konuyu kapattım. 1997'deki kurultay sürecinde Tuğrul Türkeş'in ekibi Devlet Bahçeli'nin şahsını burada ifade etmekte bile hayal edeceğim çok çirkin ima ve isnatlarda bulundu. Buna rağmen yapılan kurultayda durum şuydu. Kurultaya gidilirken iktidarda olan Refah DYP koalisyonunun İçişleri Bakanı Meral Akşener ile Emniyet Özel Harekat'ın Tuğrul Türkeş'i desteklediği şayiaları yayıldı.
Kurultay İttifakı. Kurultayın bir gün öncesinde Devlet Bahçeli, Ramiz Ongun ve Enis Öksüz bir araya gelip şu ortak kararı aldı. Tuğrul Türkeş'e karşı birinci turda en çok kim oy alırsa ikinci turda o desteklenecek. Tuğrul Türkeş bu karardan da haberdar oldu ama yine umursamadı. Zira kazanacağından emindi. 1997 kurultayı ile ilgili bir başka not. Bahçeli'nin kongrede yaptığı güzel konuşma Profesör Ümit Özdağ tarafından kaleme alınmıştı ki hatırlayın Bahçeli Ümit Özdağ için daha sonraları Mossad ajanı diye hedef alıp partiden iki kere ihraç edecektir. 18 Mayıs 1997 kurultayında yapılan ilk tur oylamasında şu sonuçlar alındı. Tuğrul Türkeş 412, Devlet Bahçeli 312, Ramiz Ongun 231, Profesör Enis Öksüz 104, İbrahim Çiftçi 13. Sonuç Tuğrul Türkeş için tam bir şok ve yıkımdı. İkinci tura geçilmesi ise Devlet Bahçeli'nin zaferini ilan etmek demek olacaktı. Ara verilen kongrede ne yapılacağı merak edilirken birkaç çapulcu salona daldı. Amerikan tıraşlı bir şovmen illegaliteyi başlatıyoruz dedi. İllegaliteden anladığı masa devirmek olan bu kuru gürültücü isim, ülkücülükten geçinenlerin önde gidenlerinden biri olan Azmi Kara Mahmudoğlu'ydu.
Seçim ve sonuç. Yanında bulunan 50-60 kişiyle salona dalarak bitirim pozlarını takındılar ki, o isimlere kongre öncesi masa devirmelerine karşılık olarak o dönem yeni ve popüler olan cep telefonları hediye edildiği iddiaları ortaya atıldı. Sonrası malum MHP kurultayı o olaylar üzerine ertelendi. 6 Temmuz'da tekrarı yapılan kurultayda ise Devlet Bahçeli beklendiği gibi genel başkan oldu ve yaşananlar sonrasındaki ilk seçimde yukarıda aktardığımız gibi MHP ikinci parti oldu.
Koalisyon görüşmeleri. Tuğrul Türkeş MHP'den ayrılıp önce Aydınlık Türkiye Partisi'ni kurdu. Sonraki dönemde ise DYP'nin Kayseri Milletvekili adayı oldu. Devlet Bahçeli ise aktardığımız gibi Rahşan Ecevit'in onca aşağılamasına ve özür dilememesine rağmen DSP ve ANAP'la koalisyon kurmayı kabul etti. DSP-MHP arasında ikinci kriz bakanlık paylaşımında yaşandı. MHP ısrarla Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarını istedi. Rahşan Ecevit bu talebe hayır dedi ve DSP'nin koalisyon görüşmelerinden çekileceği mesajını vererek tehdit etti. Bahçeli bu tehdide yine boyun eğdi ve bu iki bakanlıktan feragat etti. Burada bir not. Rahşan Ecevit DSP'de resmi bir görevi olmasına ilaveten aslında örtülü genel başkandı. Tam bu süreçte yaşanan önemli bir olay da Nesrin Ünal'ın yeminiydi.
Ünal'ın başörtüsü. Başörtülü olan MHP'nin Antalya milletvekili Ünal başörtüsünü çıkarıp yemin etme taraftarı değildi ve bunu Bahçeli'ye iletti. Bahçeli ultimatom verdi. Ya başörtünüzü çıkarıp yemin edin ya da sizi ihraç ederiz. Nesrin Ünal parti emri deyip başörtüsünü çıkararak yemin etti. İlginç husus aynı Devlet Bahçeli'nin yıllar sonra üstelik başörtüsünün değil siyasal bir simge olan türbanın devlette hükümranlık kurması ya da hakim kılınması için AKP ile işbirliği yapmasıydı. Koalisyon hükümetinin kurulmasıyla her gün yeni yeni sorunlar uç verdi ve Bahçeli bütün bu sorunların tamamında Ecevit ne istediyse onu yaptı. Mesela Çekiçgüç'ün görev süresi anında uzatıldı ve Bahçeli zerre itiraz etmedi.
Avrupa Birliği'ne kapı aralanıyor.
Mesela AB'ye uyum yasaları tek tek çıkarıldı. Yani Bahçeli yine istenileni yaptı. Avrupa Birliği'ne karşı olan ülkücü camiayı tatmin etmek için yeni bir kavram uydurdu. Neymiş efendim? Türkiye onurlu AB üyesi yapılacakmış. Neymiş efendim? Türkiye bu birliğin yönetimini ele alacakmış. İlk defa duyulan bu onurlu üyelik yutturmasıyla Bahçeli kendince tabanını uyutuyordu. Bu bağlamda kamuoyunda adı ikiz sözleşmeler olarak bilinen malum rezil anlaşmalara imzalar üstelik gizli olarak atıldı. Dahası bu imzalar Bahçeli'nin talebiyle kamuoyundan gizli tutuldu.
8. Ayrımın sonu. Sayfa 128.